Ayrım 34, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 363. Lanet olsun, lanet, lanet, lanet! Artık Grado kamyonda kadınlar olduğunu öğrenmişti. Böylelikle kadınları taşıyan kamyonu kullanan şoförün Michael Jensen olduğunu da öğrenmiş oluyordu. Nerelere varmazdı ki bunun sonu? Grankeviç alnında ter birikmeye başladığını hissetti. Sakin olması gerekiyordu. Bu bilgiler bir işlerine yaramazdı. Hayır, Grado yetkisi olmadan delil toplamıştı. Hem kadınlar olayı hem insan kaçakçılığı olayı sobaya verilmişti. Polis kendi başına bu soruşturmayı yürütemezdi. Bu deliller bir davada kullanılamazdı. Telefonun karşı ucunda Öster Reicher'in konuşmadan beklediğini biliyordu. Yeniden konuşmaya başladı Grankeviç. ''Tamam Josip, şimdi dinle beni. Polisin yaptığı incelemenin yasal bir dayanağı yok. Soruşturma sobada, polisin yetki alanından alındı. Polisin bu konuda araştırma yapması mümkün değil. Bu yüzden topladıkları delillerin de bir kıymeti yok. Şoförlerinden birinin gizlice yaptığı işlerden sorumlu tutulamazsın ayrıca. Bu gündeme gelecek olursa ölen şoförle ilgili bir karalama kampanyası başlatırız.'' Bu işleri kendi başına yapmış, sen çok şaşırmışsın, şiddetle kınıyoruz gibi şeyler söyleriz. Bu tür olayların tekrarlanmaması için önlem alacağını falan söylersin. Öster Reicher bir süre tereddüt ettikten sonra, ''Sana inanmaktan başka çarem yok görünüyor.'' dedi. ''Rahatlıkla bana inanabilirsin. Bu sonuçları sana Grado mu anlattı? Ya da polisten kim sana bunları söyledi?'' Polisten değil bunu söyleyen, dün Danimarka Büyükelçiliğinde karşılaştığım Ketil Brandt anlattı. Resepsiyonda gördüm onu. Bu hiç iyi olmadı işte, lanet olsun. Grankeviç telefonun diğer ucunda Öster Reicher'in yüzünde büyük bir soru işaretiyle durduğunu tahmin edebiliyordu. Birkaç saniye suskunluğun ardından devam etti. Ketil Brandt bunu biliyorsa yine Sivonik de biliyordur. Sivonik diye sordu Josip Öster Reicher. Bugünkü Novi gazetesindeki insan kaçakçılığı haberini yazan kadın, Moldovyalı kadınlar haberini de yazmıştı. Allah kahretsin. Birkaç güne kalmaz Novi'de bu olay da haber olur. Hiçbir ilgin ve bilgin olmadığını söylemeye hazırlan şimdiden. Bu konuyu da bir daha hiç konuşmayalım. Anladım Miloş. Tamam dostum, herhangi bir delilik yapayım deme. Bizden bir şey çıkmazsa kimse bir şey bulamaz dedi Grankeviç. Tamam, iyi günler.
İyi günler.
Grankeviç telefonu masanın üzerindeki yeşil sümene fırlattı. Bir sigara daha yaktı. Sükunetini korumaya çalıştı. Bogdan'ın telefon numarasını bulup aradı. Telefon açılmadı. Tam yerinden kalkacakken telefonu çaldı. Arayan ya bakandı ya da medyadan birileriydi. Telefonu açmadı. Düşünüp ne yapacağına karar vermek için 5 dakikaya ihtiyacı vardı. Bogdan bu oyunda geriye kalan son karttı ve konuşmayacağından emin olmak gerekiyordu. Balkanlarda bir yer. İki gün önce şoförün sigara paketinin jelatinin altına sıkıştırdığı pusulanın işe yarayıp yaramadığını bilemiyordu. Belki şoför pusulayı görmeden son sigarasını içince paketi atmıştı. Belki de şoför ona yardım etmek için fırsat kolluyor, en uygun zamanı bekliyordu. Pusulayı koymasını takip eden birkaç saat içinde şoförden herhangi bir tepki gelmemesi pusulayı Darko'ya vermediğini gösteriyordu. Ama iki gün geçmesine rağmen bir şey olmayışını nasıl yorumlaması gerektiğini bilemiyordu. Bu bilinmezlik ve belirsizlik ruhen çektiği bedensel acı kadar acı vermeye başlamıştı. Üstelik kaldıkları yerde nedenini bilmediği bir gerginlik hüküm sürüyordu. Dark ortalarda görünmüyordu ama iki yeni nöbetçi daha gelmişti. Belki de aralarına 4 yeni kız daha katıldığı için yeni nöbetçiler getirmişlerdi. Gelen kızlar Bosnalıydı. Artık oraya azgınlığını gidermek için gelen adam sayısı da azalmıştı. Bu da viziteler arasında kendine gelebilmesi, kendini yenileyebilmesi için daha fazla zaman demekti. Bütün kızlar aynı durumdaydı. Günde 5 erkekle de 10 erkekle de yatsa duyduğu acı aynıydı. Ama en azından vizitelerin seyrekleşmesi sayesinde oradan nasıl kaçıp kurtulacağını düşünmek için daha fazla zamanı oluyordu. En şaşırtıcısıysa Bosnalı kızların geldikleri andan itibaren hiçbir şeyden korkmuyormuş gibi davranmalarıydı. O binada yaşadıklarından çok daha kötü şeyler yaşamış gibiydiler. Acaba daha önce ırzlarına geçilip bu duruma hazır hale mi getirilmişlerdi? Öyle görünüyordu. Bosna'da şartlar çok daha kötüydü. Bunu herkes biliyordu. Dün birkaç kağıt parçası daha bulmuştu. En geç yarına kadar şoförden bir tepki gelmezse bir pusula daha yazmaya karar verdi. Preseren Meydanı, Ljubljana. Ketil Preseren Meydanı'nı geçip nehrin sıra sıra kafeteryaların bulunduğu tarafına geldi. Masek adlı kafeteryada dışarıda bir masaya oturdu. Oturma birimini kaplayan tentenin altında ısıtıcılar asılıydı. Üşümeden burada oturup sigara içebilecekti. Saat 2'ydi. Union birası çekiyordu canı ama bir kola sipariş etti. Gün ortası olmasına rağmen karnaval eğlenceleri şimdiden başlamış gibiydi. Karnaval için özel kostümler giymiş kadınlar ve erkekler önünden geçiyordu. Bazı erkekler korkunç maskeler takmışlardı. Kadınlarsa karnaval ruhuna uygun rengarenk kostümler giymişlerdi. Kimileri de itfaiyeci, avcı, madenci kılığına girmişti. Ketil en çok dikkatini çekenlerse kente gelen Viborg taraftarı Danimarkalılardı. Akşam üzeri takımlarının Sanya'ya karşı oynayacağı maçı izleyeceklerdi. Ellerinde Union bira kutuları, kafalarında kulüplerinin renginde yeşil perukları ve sucuk biçimli tezahürat balonlarıyla karnaval için kılık değiştirmiş kent halkıyla yarışıyorlardı adeta. Ketil kolasından bir yudum aldı, susamıştı. Hayatının, belki iğnesinde hayatının en olaylarla dolu, en yoğun ve yorucu gününü yaşamışlardı dün. Günü otel odasında sevişip ardından 12 saat uyuyarak sona erdirmişlerdi. Uzun süredir hem entelektüel hem cinsel açıdan bu kadar uyumlu bir insanla birlikte olmamıştı. Sevişmelerinin ardından iğnes banyoya girer girmez bedeninin sıcaklığını özlemeye, istemeye başlamıştı. Bu duyguları yaşamayalı çok zaman olmuştu. Genellikle sevişmenin hemen ardından bir beklenti yaratmamak için kadına sırtını dönen kendisi olurdu. Ama bu kez farklıydı. Acaba İnes ne düşünüyordu? Bir beklentisi var mıydı? İnes banyodan çıkıp giyinince kapının önünde bekleyen korumalarından kendisine gazeteye götürmelerini istemişti. Korumalar da acıklı bir otel koridorunda göz kırpmadan, üstelik odadan gelen sevişme seslerini dinleyerek 12 saat beklemekten yorgun düşmüşlerdi. İnes şu an oturmuş, bugünkü haberin devamını yazıyor olmalıydı. Abdiç'in müritleri haberi, Moldovyalı kadınlar haberini nasıl biçimlendirdiğini tahmin etmeye çalışıyordu. Hali hazırda kadınların ifadelerinden yola çıkarak da bu haber yazılabilirdi. Ama halen eksik olan bu şebekenin iplerinin kimin elinde olduğu, kadınların nereye götürülmekte oldukları ve en önemlisi de Michael'ı kimin öldürdüğü bilgileriydi. Ketil bir an İnes'in içinde bulunduğu çalışma ortamına imrendi. Klavye başına geçip bu haberi yazmak isterdi ama ona şimdilik araştırmacı rolü düşmüştü. Ama öte yandan İğnes'in aksine piyasada dolaşıp bilgi toplayacaktı ve ne yapacağını çok iyi biliyordu. Önce Viborg'la Sanya arasındaki handbol maçını izleyecek, maçtan sonra Helle ile konuşacak ve onun ardından da Österreicher'e gidecekti. Österreicher maça gelirse tabii. Büyükelçilik resepsiyonunda olduğu gibi tesadüfen karşılaşmışçasına konuşacaktı adamla. Sonra gazeteye İğnes'in yanına gidecekti. Elde ettikleri bilgileri paylaşacaklar ve ardından Grado'yu arayacaklardı. Grado'nun tahminleri doğruysa karşılarında dev rakipler vardı. Sistemin içinde güçlü bir Moldovyalı kadınlar olayının soruşturmasını engellemişti. Michael Jensen öldürülmüş, tanınmış bir iş adamının evine giren kişi ya da kişiler hizmetçisine saldırmışlardı. Bu işin içine Josip Österreicher de bir şekilde bulaşmış olabilirdi ve Österreicher sıradan biri değildi. Grado'nun polis kaynaklarını kullanarak yaptığı ve tamamen yasalara aykırı özel araştırmasında elde ettikleri kullanılmayabilirdi. Ayrıca ortada eli silahlı bir çete üyesinin serbestçe dolaşıyor olması da İğnes'in elini kolunu bağlıyordu. Ketil Trebnia'ya giderken ve dönerken kendisini takip edenlerden biri olan Bogdan'ın yüzünü hatırlamaya çalıştı. Adam fazla uzun boylu değil ama sağlam yapılıydı. Biraz şişmanca ve dazlaktı. Retro olarak adlandırılabilecek bir giyim tarzı vardı. O kadar da korku verici bir görüntü çizmiyordu. Ama ortaya çıkan duruma uymayan bir şey vardı. Bogdan neden iğnesi ortadan kaldırmaya çalışıyordu? Arkadaşları yakalanmıştı ama o kurtulmuştu. Devamlı korunan bir gazeteciyi öldürmeye çalışırken yakalanmanın ne anlamı olabilirdi? Artık şebeke çökertilmiş, kamuoyunun olaydan haberi olmuştu. İğnesi öldürmenin gerekçesi ne olabilirdi? Kafasında en küçük zeka kırıntısı taşıyan biri bile bu durumda yer altına inmek ya da yurt dışına kaçmak isterdi. Tabii mücadeleye devam etmesini gerektirecek çok özel bir gerekçesi yoksa. Ortada bir tehlike olduğu kesindi. İğnes'in koruma istemesinin ardındaysa kendisine yöneltilen ölüm tehdidi vardı. Aslında pek korkak biri olmayan İğnes koruma istemişse tehditleri ciddiye alıyor olmalıydı. Grado'nun dediği gibi Bogdan gözü dönmüş vahşi bir adam olabilirdi. Novi Gazetesi Binası, Ljubljana. İğnes başlangıçta modern görünsün diye çalışma birimlerinin arasına konan cam bölmelere lanet okumuştu. Mahremiyeti bozuyordu bu cam bölmeler. Banka ya da çok daha büyük işletmelerde çalışanlar kaytaramasınlar diye yapılmasını anlayabiliyordu. Ama gazeteciler bireysel düşünen, bireysel çalışan, kendi çalışma yöntemleri olan insanlardı. Cam bölmeli çalışma alanı bir gazeteye yakışmıyordu. Özellikle bugün İğnes cam bölmeler hakkındaki ön yargısını gözden geçirmeye başladı. Koruma görevlileri cam bölmenin dışında bekliyordu. Gece sabaha kadar otel odası önünde nöbet tutanlardan vardiyayı devralan iki koruma görevlisi İğnes'i gözden kaybetmeden nöbetlerini sürdürebileceklerdi. İğnes de ne yaptığını onlar bilmeden çalışmasına devam edebilecekti. Bugün olan bir başka güzel şey de genel yayın müdürünün İğnes'in bölmesine gelip kendisini bugünkü gazetedeki haberinden dolayı kutlamasıydı. Novi gazetesinin adı ülkede herkesin beynine iyice kazınmıştı bugün. Bundan daha iyisi olamazdı. Müdür ayrıca İğnes'i korumakla görevli ajanların midada bulunmasından da rahatsızlık duymuyordu. Güvenlik her şeyden önce geliyordu. Genel yayın müdürü bir sonraki haberin ne olacağını da sormuştu. İğnes şebekenin çalışma yöntemleri, kullandıkları binalar, Fikret Abdiç zamanındaki eylemler gibi konuları ele aldığı bir bilgilendirme haberi yazacağını söylemişti. Moldovyalı kadınlar boyutundan bahsetmemişti ve şansına müdür konuyu unutmuş görünüyordu. Ketil, Grado ve İğnes bu işin arkasında kim olduğunu ortaya çıkarıncaya kadar haberin bekletilmesi gerekiyordu. Başını kaldırıp yazı işleri salonuna baktı. Koruma görevlileri ellerindeki bardaklara su doldurmuş salonun ortasında duruyorlardı. Kapısını kapattı, televizyonu açtı. Saat 4'te bir haber programı yayınlanacaktı. Haberleri izleyip daha önceden planladığı telefon konuşmasını yapacaktı. Haber bülteninde ilk haber ortaya çıkarılan insan kaçakçılığıydı. Olay yerinden görüntü verilemiyordu doğal olarak ama birkaç kez Novi gazetesinin baş sayfası ve kaçakçıların Belgrad'dan yola çıktıktan sonra Velika Kladuze üzerinden Metlika sınır kapısına ulaşmak için izledikleri rotayı gösteren bir harita yayınlanmıştı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı'ndaki müsteşarlardan biri ekranda göründü. İğnes adamın adını not etti, Miloš Grankeviç. Birçok ekibin birbiriyle koordinasyon halinde başarıyla yürütüp tamamladığı operasyondan duyduğu memnuniyeti anlatıyordu Grankeviç. Müsteşar operasyonda başka hiçbir ülkenin katkısı olmadığının altını çiziyor, sadece Slovenyalı yetkililerin çalışmaları sonunda bu kaçakçılık şebekesinin çökertildiğini söylüyordu. Bu kişi geçen pazartesi günü Portoroz'da Franco Tudic ve Urban Siliç'le toplantı yapan kişi olmalı diye düşündü İnez. Biraz sonra Franco Tudic'i aradığında bunu teyit ettirmesi gerekiyordu. Televizyonu kapattı ve bölmesinin kapısını açmadan Franco Tudic'in telefon numarasını buldu. Franco Tudic telefonu açtı. ''Buyurun ben Tudic.'' ''Merhaba ben Novi gazetesinden İnez Sivonik. Bana verdiğiniz bilgiler için teşekkür etmek istiyorum. Onun için aradım.'' Bir şey değil. Gazetede gördüğüm kadarıyla bayağı işe yaramış anlattıklarım. Tebrik ederim dedi Tudiç kinayeli bir sesle. Evet size çok teşekkür borcum var. Verdiğiniz bilgiler olmasaydı Velika Kladusa'ya gidemez, Metlika sınır kapısında olan biteni öğrenemezdim. Yazacağım haberlerde adınızın geçmesini isterseniz bunu bilmem yeterli. Hayır, kesinlikle adımı kullanmayın. Bu olaya benim bir bağım olduğu ortaya çıkmasın. Kardeşimin başı derde girer sonra. Kardeşiniz gözaltına alınan sınır görevlileri arasında değil ki. Değil ama benim adım geçerse soyadından dolayı zan altında kalabilir. Bu işin içinde başkalarının olup olmadığını bilmiyoruz. Belki daha yakalanmayanlar vardır. Anlıyorum, siz şimdi gözaltına alınmayan başka kişiler olduğunu mu söylüyorsunuz? Belki sınır kapısındaki görevler arasında gözaltına alınmayan kalmamıştır ama üst düzey görevler olabilir. Şu İçişleri Bakanlığı'ndan Miloš Grankeviç, geçen pazartesi günü toplantı yaptığınız kişi o muydu? Evet, Orban Siliç de vardı toplantıda. Siliç bana sizinle konuşup konuşmadığımı sordu. Ama telaşlanmayın, size verdiğim sözü tuttum ve Moldovyalı kadınlar olayından hiç bahsetmedim. Grankeviç düzgün bir adam, sadece kaçakçılık şebekesinin çökertilmesini istiyor dedi Tudiç. İnes kısa bir süre düşündü. Sova ajanı Siliç'e güvenebileceğini biliyordu. Siliç'in Tudiç'e kendisi hakkında soru sorduğunu da biliyordu. Siliç bizzat anlatmıştı. Şimdi Tudiç Grankeviç'in güvenilir biri olduğunu söylüyordu. Başka nerelerden bilgi edebiliriz, bir fikriniz var mı? Sizden bahsetmem, merak etmeyin dedi Ines. Ben de bir haftadır düşünüp duruyorum. Düşündükçe de içiyorum ama aklıma bir şey gelmiyor bir türlü. Her gece içiyor musunuz? Nerede içiyorsunuz diye sordu Ines. Konuşmayı devam ettirmek istiyordu. Otel Riviera'da. Geçen pazartesi toplantıya gittiğimde keşfettim bu yeri. Otelin barının ne kadar kaliteli olduğunu fark ettim ve her akşam oraya gitmeye başladım. Hatta bazı günler öğleden sonraları da gittim dedi Tudiç ve kıkırdayarak gülmeye başladı. Tudiç de konuşmak istiyor, Ines'in çalışmalarına sempati duyuyordu. Ines, Tudiç konuşmaya devam edecek mi diye biraz daha bekledi. Nitekim Tudiç anlatmaya devam etti. Aklıma gelen tek şey var. Çok yakında Portoroz'da bir otelde büyük bir konferans yapılacak. Belki de Moldovyalı kadınlar o kongre için getiriliyorlardı.
Otelde mi?
Evet, Hotel Riviera. Bir haftadır nakliyeciler ve işçiler gelip gidiyor otele.
Ne kongresiymiş bu?
Uluslararası Handball Federasyonu, IHF konferansı. Yarın başlayıp bir hafta devam edecek.
Tamam, aklınıza başka bir şey gelirse gazetedeki bu numaramdan arayabilirsiniz. Şimdi kapatmam gerekiyor, teşekkür ederim.
Tamam, ben sizi ararım bir şey çıkarsa dedi Tudiç.
İnes bir an Tudiç'in yüzüne telefonu kapatmış gibi hissetti ama araştırmalarına devam etmesi gerekiyordu. Arama motoru Google'ı açtı, arama satırına IHF kısaltmasını yazdı. Çıkan sonuçlarda ilk sırada International Handball Federation ve altında Slovence ve İngilizce yazılar vardı. Arama sonuçlarının ikinci sırasındaki başlık içerdiği skandal sözcüğü nedeniyle İnes'in ilgisini çekti. Kendi gazetesi Novi'nin sayfasından bir spor haberiydi. Geçen yıl Cezayir'de yapılan ve skandallarla anılacak bir kongreyle ilgili bir haberdi bu. Handball en çok Avrupa'da sevilen bir spordu ama Araplar ne varsa silip süpürmüşlerdi. Skandal olarak nitelendirilen tartışmaların temelinde ise Slovenya ve bazı başka ülkelerin adaylığına rağmen Handball Erkekler Dünya Şampiyonası finallerine Tunus'un ev sahipliği yapması kararı yatıyordu. Haber yazısında handball dünyasının önde gelenlerinden demeçler yer alıyordu. Slovenyalı bir delegeyle yine Slovenyalı bir çalıştırıcı kızgınlıklarını dile getirmişlerdi. Haberde Josip Österreicher'in de adı geçiyordu. Österreicher oyunun kuralları böyle gibi anlamsız bir açıklamada bulunmuştu. İnes haber yazısının linkini kapatıp arama sonuçlarına geri döndü. IHF'in internet sitesine girdi. Federasyonun internet sayfasının sol tarafında menü, başlıkları ortada yazılar ve sağ tarafta bazı ikonlar vardı. Yazılar listesinin en üstündeki başlıkta IHF başkanı tarafından yazılmış aylık bülten benzeri bir yazı vardı. Yine bu yazı yatıkladı. Yazı Cezayirli Hassan Beçiçu tarafından yazılmıştı. Yaklaşan IHF kongresinden bahsediyordu yazı ve İngilizceydi. Tud için söyledikleri doğruydu. IHF kongresi önümüzdeki hafta pazartesi günü Portoroz'da başlayacaktı. Beçiçu, 147 ülke delegelerini Slovenya'da ağırlamaktan mutluluk duyacağını yazıyordu. Handbol büyük bir aileydi ve handbol sporu herkes tarafından sevilen bir spordu. Süslü cümlelerle yazılmış boş bir yazıydı. Ines yazının sonuna kadar geldi. Burada Portoroz'daki kongreyle ilgili bir link vardı. Ines buna da tıkladı ve yeni bir pencere açıldı ekranda. Kongre için hazırlanan bölümün ilk sayfasında Hotel Riviera'nın bir resmi vardı. Ketil'in iğnesi arabaya aldığı yerdi burası. Tudiş de artık içmeye buraya geliyordu. Sol taraftaki menü listesinde gündem adlı bir konu başlığı vardı. İğnes buna da tıkladı ve kongre programıyla karşılaştı. Sayfada gün gün kongrede neler yapılacağı, hangi kararların alınacağı yazılıydı. Yavaş yavaş sayfayı yukarı kaydırdı İğnes. Çarşamba günü Dünya Genç Erkekler Handbol Şampiyonası finallerinin hangi ülkede yapılacağı kararlaştırılacaktı. Tunus, İsveç ve Hollanda ev sahipliğine aday ülkelerdi. Perşembe günü ise Kadınlar Dünya Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak ülke belirlenecekti. Almanya, Mısır ve Slovenya aday ülkelerdi. İğnes şaşırmıştı. Vay canına! İlk sayfaya geri dönüp delegasyonlar başlığına tıkladı. Katılan ülkeler alfabetik sıraya göre dizilmişti. Slovenya'yı bulmak için sayfanın en altına inmesi gerekiyordu. Slovenya'yı temsilen 5 delege bulunuyordu ve Josip Österreicher'in adı Slovenya heyetinin başkanı olarak geçiyordu. İnanılmaz! İğnes yeni cep telefonundan Ketil'i aradı. Ketil hala Bosna'da aldığı telefonu kullanıyordu. Lanet olsun, Ketil telefonu açmıyordu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 374.